Seni bağışladım. Ahmet Bey ağır hastaydı. O gün bir kalp krizi geçirmişti. Şimdi ise hastanede yatıyordu. Kalbinin durumu hiç de iyi değildi. Doktora sormuş ve açık bir yanıt almıştı. Yeni bir kalp krizine uğramayacağına doktorlar güvence vermiyorlardı. Yatağına uzanmış, geçmiş günleri düşünürken yüreğine işlemiş özel bir hatırayı düşünüyordu. Ölümden korkuyordu. Ama bundan da çok bu hatıranın acısını yüreğinde taşıyor, bu işi halletmeden ölmekten korkuyordu. O anda hasta bakıcı içeri girdi. Ahmet Bey umut dolu gözlerle açılan kapıdan yana baktı. Ama birden gözlerindeki umut ışığı söndü. Beklediği kişi değildi kapıdan içeri giren. Hasta bakıcı hastanın kalbini dinledi, her şey yolundaydı. Odadan çıkıp gitmeye hazırlanırken Ahmet Bey'in gözleri doluydu. Ahmet Bey duygulu, titrek bir sesle hasta bakıcıya sordu. "Ne olur, oğluma bir telefon açar mısınız? Dünyada ondan başka kimsem yok. Yalnız başıma yaşıyorum ben." Bu sözleri söylerken Ahmet Bey'in sesinde bir yalvarış vardı. Hasta bakıcı telefon etmek için odadan çıkmaya hazırlandı. Ama hasta adam yine onu çağırdı. Ondan telefon etmeden önce bir kalem ve kağıt rica etti. Getirilen kağıda titrek elleriyle bir şeyler yazdı. Ahmet Bey'in oğlu Metin telefonda hasta bakıcının söylediklerini dinlerken çok heyecanlıydı. "Hayır, babam hasta olamaz. Olmamalı. Ölmeyecek değil mi? Size yalvarırım onun ölmesine izin vermeyin." Telefonun ucunda Metin ağlıyor, büyük acı, vicdan azabı çekiyordu. Büyük bir hüzün içinde konuştu. "Bir yıl önce babamla tartıştık ve aramız açıldı. Ona kızdım ve çok hakaret ettim. Ona kendisinden nefret ettiğimi söyleyerek çekip gittim. Bir yıldan beri babamdan bu hakaretimden dolayı af dilemek istiyor ama bir türlü gururumu yenemiyordum. Ona yetişmeli ve ondan özür dilemeliyim. Beni affetmesi için kendisine yalvarmalıyım. Hemen yola çıkıyorum. Lütfen babamın ölmesine engel olun, ne olur." Telefonu kapatır kapatmaz hasta bakıcı Ahmet Bey'in odasına gitti. Odaya girdiğinde her şeyin yolunda olmadığını hemen anladı. Hasta adamın durumu değişmişti. Hemşire derhal zile bastı. Oda kısa sürede doktorlarla dolu verdi. Ahmet Bey'in kalbi yeni bir kriz sonucunda duruvermişti. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama bir türlü hastanın kalbini çalıştıramadılar. Ahmet Bey ölmüştü. Telefon etmiş olan hasta bakıcı üzgün üzgün odadan çıkarken genç bir adamla yüz yüze geldi. Bu Ahmet Bey'in oğlu Metin'di. Hasta bakıcı ona babasının öldüğünü söyleyince genç adam çılgına döndü sanki. Gözlerinde durgun, umutsuz, acı bir ifade vardı. Boğuk bir sesle kendi kendine konuşuyordu. "Aslında babamdan hiçbir zaman nefret etmemiştim. Her zaman sevdim babamı. Ama şimdi iş işten geçti. Nasıl anlatacağım şimdi babama kendisini sevdiğimi, ondan nefret etmediğimi? Ona o kadar hakaret ettim, üzdüm, acı verdim. Şimdi nasıl beni affetmesini isteyeceğim?" Birden bakışlarını karşısında duran ve ne yapacağını bilmeyen hasta bakıcıya çevirdi. "Babamı son bir kez daha görmek istiyorum," dedi. Metin babasının yattığı odaya girince hemen onun yatağına doğru koştu. Babasının cansız vücudunu örten çarşaf içine başına gömdü ve tüm bedenini sarsan hıçkırıklarla ağladı. "Bağışla beni baba, ne olur affet beni. Sana ne kadar çok haksızlık ettim, seni üzdüm. Beni affet babacığım, beni bağışladığını söyle." Hasta bakıcı çaresizlik içinde bu acı sahneyi izlerken yatağın yanındaki masaya gözü ilişti. Üzerinde bir kağıt parçası vardı. Daha önce Ahmet Bey'e verdiği kağıttı bu. Kağıdı aldı ve yazılan yazıyı okudu. Okurken onun da gözleri doldu. Sonra bu yazıyı Metin'e verdi. Metin, kağıt üzerinde yazılı olanlara bakarken yazıyı hemen tanıdı. Bu babasının el yazısıydı. Yazıyı okurken birden ıstırap ve çaresizlikten gerilmiş olan yüz kasları gevşedi. Gözlerinden yine birkaç damla yaş yanaklarına süzüldü. Kağıdı bağrına bastı önce ve sonra okudu. Gözlerini göğe kaldırıp, "Sana şükrederim Tanrım, teşekkür ederim babacığım," diye tekrar tekrar seslendi. Kağıt parçasında babasının eliyle yazılmış şu sözler vardı. "Sevgili oğlum Metin, seni bağışladım. Her zaman seni bağışladım. Dua ederim ki sen de beni bağışladın. Seni her zaman sevdim. Halen de çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Evet oğlum, seni bağışladım ve seni seviyorum." Değerli dinleyicimiz, gerçekten sevdiğimiz bir kişiyi incitip üzdüğümüz zaman kendimiz de üzülürüz değil mi? O kişiyle hemen barışmak ve vicdan azabından kurtulmak isteriz. Ama az önce okumuş olduğumuz öyküdeki oğul gibi gururumuzu yenemezsek barışma, af dileme geç olabilir. Hele araya bir ölüm olayı girince her şey geç olur. Yine geçenlerde gerçek bir yaşam öyküsü duyduğumda hiç vakit kaybetmeden affetmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Olay şöyle anlatıldı bana. Bir anne ile kızının araları açılmıştı. Anne yaşlıydı oldukça. Kızı da genç sayılmazdı. Ancak kız bir türlü annesini affedemiyor, "O bana çok acı verdi, onu asla affetmem," diyordu. Bazı arkadaşları ona gidip, "Bak, annen yaşlıdır, hepimiz hatalar yapıyoruz. Yüreğimizdeki acılığı söküp atmalı ve insanlarla barış içerisinde yaşamalıyız. Annene böyle kin gütmen, onu affetmemen doğru değil, onu bağışla," dediler. Ama bu kadın bir türlü affetmeye yanaşmadı. Bir gün bu kadının yaşlı annesi öldü. Cenaze töreninde ölenin kızı da oradaydı. Birden hıçkırıklarla ağlayan kadın, "Anne, anne ne olur bir kelime söyle, bir söz söyle," dedi. Ama çok geç kalmıştı. Ölen anne bir tek kelime bile söyleyemeyecekti. Çok değerli, sevgi dolu bir öğretmen vardı. Bu öğretmen kendisine 12 öğrenci seçmiş, onları özel bir şekilde yetiştiriyordu. Sadece yetiştirmekle kalmayıp onlara zaman ayırıyor, onlara alçak gönüllülüğün en yüce örneğini kendi yaşamında gösteriyordu. Hatta bir keresinde bu öğrencilerinin ayaklarını bile yıkadı. Bu 12 öğrenci arasında mesleği balıkçı olan Petrus adında biri de vardı. Petrus 3 yıl bu öğretmeniyle birlikte kaldı. Onun öğretilerini dinledi. Onun sevgisine tanık oldu. Petrus öğretmenini çok sevdi, ona bağlandı. Hatta sevgisi o kadar büyüktü ki bir gün öğretmenine "Senin için ölmeye bile razıyım," dedi. Ama din adamları bu öğretmeni sevmiyorlardı. Çünkü o dış görünüşe değil, iç görünüşe önem veriyordu. Her insanın günahlı olduğunu söylüyordu. Kendisinin insanları günahtan kurtarmak için kurban olmaya geldiğini anlatıyordu. Din adamları buna çok kızıyorlardı. Sadece kızmakla kalmayıp bu öğretmeni ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. İşte o gün gelip çattı. Öğretmen öğrencileriyle birlikteyken gelip onu yakaladılar. Bu öğretmen için canını bile vermeye hazır olan Petrus hemen kılıcını çekti, öğretmenini korumaya kalktı. Ama öğretmeni buna mani oldu. Sonra öğretmenin yakalandığını görünce tüm öğrenciler gibi Petrus da öğretmenini bırakıp kaçtı. Ama onu yine de uzaktan takip etti. Bu öğretmen İsa Mesih'ti sevgili dinleyicimiz. İsa Mesih'i yakaladılar ve onu hemen mahkemeye götürdüler. İsa'yı sorguya çekip yargılamak, öldürmek için türlü yollar ve suçlamalar arıyorlardı. Petrus da sessizce avluya gidip olup bitenleri görmek istiyordu. Ama birden yanında bir hizmetçi kız durdu. Petrus'a dikkatle bakıp, "Bu adam da Nasralı İsa ile birlikteydi," dedi. Ama Petrus İsa ile olduğunu inkar etti. Onu tanımadığını söyledi. Az sonra yine ona, "İsa'nın öğrencilerinden birisin," dediler. Ama o yine İsa'yı tanımadığını söyledi. Üçüncü kez yine birisi, "Bu adam gerçekten İsa ile beraberdi. Aynı memleketten geliyorlar," dedi. Ama Petrus bu kez de küfrederek İsa'yı tanımadığını söyledi. Ne oluyordu Petrus'a? O öğretmen için canını bile vermeye hazır değil miydi? Onu sevmiyor muydu? Peki şimdi neden öğretmenini tanımadığını söylüyordu? Üçüncü kez öğretmenini inkar edince horoz öttü. Çünkü İsa ona, "Bu gece horoz ötmeden sen beni üç kere inkar edeceksin," demişti. Petrus bunu hatırladı. Çok ama çok acı duydu yüreğinde. Dışarıya çıkıp acı acı ağladı. Ertesi gün İsa Mesih çarmıha çakılıp öldürüldü. Petrus ise vicdan azabı içerisinde eziliyordu. O her zaman İsa Mesih'i sevmişti. Onu terk etmek, inkar etmek ya da ona küfretmek aklının ucundan bile geçmemişti. Ama korkuya kapılarak işte bu durumlara düşmüştü. Şimdi ondan özür dilemeliydi, onun affını rica etmeliydi. Ama çok geç kalmıştı, çünkü sevdiği bu kişi ölmüştü. Petrus, İsa'nın bir sözünü unutmuştu. İsa birkaç kere öğrencilerine şöyle demişti, "Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim ve sizden önce Celiye denen bölgeye gideceğim." Gerçekten de İsa Mesih çarmıhta öldükten üç gün sonra dirildi, gelip öğrencileriyle konuştu. Petrus, İsa'nın dirildiğini ilk duyduğunda şaşırdı. Muhakkak çok utanıyor ve "Ben Rabbimi inkar ettim, şimdi beni herhalde azarlayacak," diye düşünüyordu. Diğer yandan da "Acaba beni yine sevecek ve bağışlayacak mı?" diye düşünmüş olmalıydı. Ama hayır, bu sevgili öğretmen Petrus'u azarlamadı, onu atmadı. Ona kızmadığını, onu sevdiğini, onu ta başlangıçta bağışladığını ve ona güvendiğini göstermek için Petrus'a büyük bir görev de verdi. Böylece Petrus Rabbine daha çok bağlandı. Vicdan azabından kurtuldu. Değerli dinleyicimiz, başta anlattığımız öyküde kalp sektesinden ölen Ahmet Bey, ölmeden önce oğlu Metin'i sevdiğini ve bağışladığını bir kağıt parçası üzerine yazarak oğlunu vicdan azabından kurtardı, onu iç rahatlığına kavuşturdu. İsa Mesih ise ölümden dirilip şahsen Petrus'la konuşup onu sevdiğini ve bağışladığını bildirdi. Mesih aynı sevgiyi ve affı tüm dünyaya sunuyor. Tanrı sizi seviyor. Elbette sizin de Tanrı'yı üzen, onu inciten günahlarınız vardır. Çünkü herkes günah işlemiştir. Günah ise bizi Tanrı'dan koparan, uzaklaştıran bir illettir. Ama Tanrı, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle size de sonsuz sevgisini ve bağışını sunuyor. Tanrı, Mesih İsa'ya iman eden herkesin günahlarını bağışlıyor. Evet değerli dinleyicimiz, günahlarınızla Tanrı'yı üzdünüz, ona hakaret ettiniz, onu incittiniz ve ondan ayrıldınız. Yarın ne olacağınız hiç de belli değil, öyle değil mi? Geç olmadan bugün Tanrı'ya gelip ondan af dileyin günahlarınız için. Tanrı bir babadan daha sevecen ve merhametlidir, sevgi doludur. O bizleri her zaman bağışlamak istiyor. Yeter ki ona gelinsin. Dinlediğiniz bu yazı hakkında söyleyeceğiniz veya soracağınız bir şey varsa lütfen bize mektup yazın. Kurtuluş konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz ücretsiz kutsal kitap derslerimizden ve diğer yayınlarımızdan isteyebilirsiniz. Haberlerinizi bekliyoruz.